Ayrım 35.
Memduh amcanın kılı kıpırdamıyor ama doktor hızla başını kaldırıp bana bakıyor. Sevimli sevimli gülümsüyorum. Kendine gel, sen kendine kendine gel. Soyunun lütfen. Ha şöyle, kendine gel. Baba siz şöyle geçin. Bu an kızım dediği an. Kızım şunu alıver, fanilasını uzatıyor. Hayriye annenin çamaşırları tertemiz. Uzun dikkatli bir muayene. Teşhis doğrulanmayacak gibi değil. Öksürükten boğulacak amcacığım. Alerji testi yapacağız. İyi bir yer var mı? Koşu yolu. Tamam. Aşının yarar yüzdesi nedir? Doktor dayanamıyor. Hanımefendi siz nesi oluyorsunuz? O benim ata ruhumdur. Ben de onun ruh kızı oluyorum. Memduh amca ile aynı anda konuşuyoruz. Memduh amca, Şir Hanım'ın ortağıdır. Ben, ortağımın babasıdır. Böylece suç ortağı olduk Mehmet'im. Gerçek bağımızı ticari terminolojinin arkasına sakladık. Günün sosyal şablonuna uydurduk. Gözlerimizi birbirimizden kaçırdık. Seninkiler rahat bir nefes aldılar. Yalanımdan utandım. Sana duyduğum sonsuz sevgiyi gizlemekten utandım. Anlatma yolunun onları da sevmekten geçtiğini sandım. Metres gibi aşağılık sıfatlardan korunma yolunun birilerinin kızı, ablası olmaktan geçtiğini sandım. O sıfatlara layık olmak ancak onları gerçekten yürekten sevmekle mümkündü. Aksi aldatmacaydı, üç kağıttı. Aldatamayacak kadar onurluydum. İçimdeki sevgi kıvılcımlarını körüklemeye giriştim. Pek de zor olmadı. Kolay olmadığı durumlar da vardı. Mesela Abidin amcayı sevmenin pek kolay olmadığını itiraf ederim diye güldü Rodoplu. Açıkçası Supi'yi de öyle. Bunaldığım zamanlarda öteki ata ruhu ihtiyar haham imdadıma yetişiyordu. İnsanoğlu doğduğunda içindeki sevgi kıvılcımı küçüktür. İşte o küçücük kıvılcım insanoğlunun içindeki hayırdır. O kıvılcımın bir hazine gibi saklanması gerekir. Boş vericilik, tembellik, şiddet hatta mantık bu kıvılcımı boğmaya çalışabilir. Ama insan sevgi körüğünün başından ayrılmazsa kıvılcım ateş olur. Cimrilik, hoyratlık, sevgisizlik küllerini yakar. Sen sen ol, körüğün başından ayrılma Günay kızım. İnsanları sevmekten korkma. Sevmediğin değil, sevdiğin yanlarını abart. İnsan olmanın kefareti sevmeyi bilmektir. Mantık gözlükleriyle bakacaksak cahil, haddini bilmez, kısacası nadan bir adamdı Abidin amca. Bave'ye ne fizik ne de ruh olarak benzerdi. Üç adam öldürmüştü ama nedenini tam olarak hiçbir zaman bilemedim. Şiran da bilmiyor, açıkçası ilgilenmiyordu. Bunu ölümlerden bıkmış usanmış olduğuna veriyorum. Uzun yıllar hapis yatmış, sonra bir punduna getirmiş, Suriye'ye akrabalarının yanına kaçmıştı. Türkiye'ye yıllar sonra genel afla döndü. Memduh amca belediyede işe yerleştirdi, defter tutmayı öğrendi. Benim tanıdığım yıllarda üç çocuğunu asgari ücret emeklisi olarak geçindirmeye çalışıyordu. Abisini kıskandığını seziyordum. Belediye başkanlığını, kendi çocuklarının okullarını çeşitli aşamalarda terk etmiş olmalarına karşın, onun çocuklarının üniversitelerde okumalarını kıskanıyordu. Talihsiz hayatını kendisinin Memduh amca gibi caş olmamasıyla açıkladığına eminim. Niye caş diyeceksin? Çünkü günün düzenine adapte olmanın ötesinde başarılıydı Memduh amca. Sanırım Şiran da farkındaydı bunun. Ne ki ona sırtını dönecek hali yoktu. Amca sana çok ihtiyacım var. Benim şirketin muhasebesine bakar mısın? Nazlandı da nazlandı Abidin. Kabul ettiğinde de ot söktürdü. Örneğin işe geldiği zaman hasta olduğu gerekçesiyle paltosuyla çalışırdı. Elektrik sobaları, çaylar, ıhlamurlar etrafında dört dönerdik. Yine de bizi minnet altında bırakmayı becerirdi. Anlayacağın senin gördüğün Çin bıyıklı pazarlama müdürümüz, Orta Doğu Teknik Üniversiteli, Yupi Savaş'ın eğitim müdürümüz, Georgetown eğitimli Nusret Bey'in dışında bir de Enbi Lalala muhasebe müdürümüz vardı Abidin. Ben de insanların sevmediğim değil, sevdiğim taraflarını abartma gayreti içindeydim ya. Bir sohbet, bir sohbet. O da kendini kıssadan hisse obskürantizmine çekiyor. Bilirsin hani anlaşılmaz dini ya da tarihi menkıbeler anlatırlar da sen küfür mü ediyorlar, övüyorlar mı diye düşünür durursun artık. Bunu yapıyor ve dört kelimeden üçünü Kürtçe söylüyor ki beni büsbütün ezsin. Günay Hanım, ma ezeçi bejim. Ne söyleyeyim, yazanın notu. Diye başlıyor. Sonra mesela şöyle bir şey geliyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İsrailoğullarından bir adam anlatır. Der ki bu adam bir gün sadaka vermek niyetiyle evinden çıkar. Bulduğu ilk adama elindeki sadakayı teslim ediverir. Ama adam hırsızdır. Adam hatasına üzüldü, ertesi akşam yine sadaka vermek için yola düzüldü. Bu defa da sadakasını bir fahişenin eline bırakıverdi. Ertesi gün konu komşu bir fahişeye sadaka verildi diye ayıpladılar. Adam çok üzüldü. Allah'ım bir fahişeye olsun sadaka verebildiğim için sana hamdolsun diye dua etti. Ertesi gece yine yola çıktı. Bunu anlatıyor mesela ve ben düşünmeye başlıyorum ne demek istedi. Sadaka vermek dediği bizim için burada yaptığı iş mi? Şirana hırsız mı diyor? Sadaka verdiği fahişe ben olabilir miyim? Pekala da öyle olabilir biliyor musun? Çünkü yoksulluğunu, donanımsızlığını bir erdem gibi taşıyor Abidin amca. İşini bize sadaka veriyor tavrıyla yaptığı kesin. Dahası kaderi kabullendiği yoksulluğunun bir gün Kürt ulusunu kurtaracağını da düşünüyor. Yani Memduh amca gibi başarılı caşların kefaretini kendisi gibi başarısız Kürtler ödeyecek. Bunun Hazreti İsa'nın dünya mutilere kalacak vaadine imanı tam birini anımsattığını düşünüyor ve hatırlıyorum. Abidin'in annesi Ermeniydi. İroniktir ama bana karşı en dürüst olanı da oydu. Bir bakıma uyaran da o. Bizim oralarda Ermeni çoktur. Günay Hanım, boz ederler yiğit bir gelin vardı. Kocası ölmüş bir de oğlu vardı. Boze kocası ölünce tarlanın başına geçti. Bir başına ekti biçti oğlunu büyütüyor. Ne kimseden bir şey istiyor ne de kimsenin yanına sığınıyor. İsteyenleri oluyor kimseye varmıyor. Gün geliyor birinci cihan harbi patlıyor. İlçeye Türk askerleri geliyor. Başlarında da bir mülazım. Mülazım 7-8 Hasan Paşa'nın yeğeni miymiş neymiş. Uzatmayalım Boze'yi görüyor. Kara kaşlı kara gözlü çok güzel bir kadın. Mülazım efendi bu Boze'yi seviyor. Boze de mülazımı seviyor. Varırım diyor. Ailesi aşireti ayaklanıyorlar ama Boze'ye kimse söz geçiremiyor. Olur da olmazdı derken mülazıma emir çıkıyor. Çevredeki Ermenileri toplayıp süreceksin. Nereye gözün görürse mülazım emir kulu. Bir de o sıralarda Van Ermenileri askeri kırmışlar diye sözler geliyor. Boze yok diyor. Bunları gönderirsen ben de giderim. Öyle yiğit bir gelin. Gelin yiğit de mülazım emir kulu. Uzatmayalım mülazım soruyor. Kendimi mi vurayım sen mi beni vurursun? İkimiz birbirimizi mi vuralım? Ertesi gün geliyor ki boze yok. Ermeniler diyorlar ki kara bir gelinlik giydi göğe uçtu. Türkler diyorlar ki yok çaya gitti. Mülazım da kaderine artık. Arabistan'da şehit olmuş. Ya Günay Hanım işte bizim oralar böyledir. Boze'nin Abidin amcanın teyzesi olduğunu birkaç yıl sonra Aynur'un kına gecesinde öğrendim. Misafirlerin arasında Boze isimli bir kadın vardı. İsmi dikkatimi çekti. Meğer çaya giden Boze'nin torunuymuş. Yüreğim zehir çaldı Mehmet. Memduh amcanın Ermeni katliamından çok para kazandılar dediği İttihatçı Kürtleri hatırladım. Abidin Nesimi'nin o yıllarda ard arda kitap yayınlıyordu. Sosyalistlere açık mektup, Marksçı açıdan kapitalizmin analizi, Nazım Hikmet mi, Benerci mi? Baba tarafından Çerkez, ana tarafından Kürttürler. İşin garip tarafı Cumhuriyet Türkiye'sinde bu çocuklar Türk ırkçılığının temsilcileri arasında yer almışlardır dediği Doktor Şahin Giray'ı hatırladım. Kendisi Kürt Bedirhan Paşa'nın damadı oluşu dolayısıyla Bedirhanilerden, Millilerden, Karakeçili aşiretinden bir Kürt milis teşkilatı da kurmuştur. Seyyar jandarmaların eline bu Kürt milisleri verdi. Seyyar Çerkez jandarmalarının yürüttüğü Kürt milisleri 1915'te Ermeni tehcirinde görevler yapmışlardır. İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nin Ermeni tehciri adı altında bir katliama teşebbüsü anlamsızdı. Ayrıca İslam şeriatına da uygun değildi. İslam şeriatına göre meşru devlete karşı bağlılıkta kusur edenlerin, yani naks-ı ahd ve naks-ı vefa halinde bulunanların katli caizdir. Nitekim Peygamber Muhammed de naks-ı ahd ve naks-ı vefada bulunan Yahudi Beni Kureyza kabilesini kılıçtan geçirmiş, ancak çocuklara ve masumlara dokunmamıştı. Osmanlı Devleti şer'i esaslara göre kurulmuş ve şeriatın gereklerine uygun hareket etmek zorunlu olduğundan, naks-ı ahd ve naks-ı vefada bulunanların katledilmesi, diğerlerinin öldürülmemesi, tehcir edilmesi gerekirdi. İttihat ve Terakki Genel Merkezi de bu görüşteydi. İttihat ve Terakki Genel Merkezi, naks-ı ahd ve naks-ı vefada bulunanların öldürülmesini, masum Ermenilerin tehcirini de bir tedbir olarak düşünmüştü. Ancak Doktor Reşit'in ve tehciri yürütülen diğerlerinin kurdukları Kürt Milis Teşkilatı, tehciri katliama dönüştürmüştü. İttihat ve Terakki Genel Merkezi de buna kısmen göz yummuştur. Göz yummadığı anlar da olmuştur. Örneğin Çerkez Ahmet ve arkadaşları İstanbul'dan tehcir edilen Erzurum mebusu Topal Varkes ile Profesör Doktor Kelekyan'ın da dahil olduğu kafileyi İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nin emri olmadan Bilecik çevresinde öldürmüşler ve kafileden pek az kişiyi Suriye'de Cemal Paşa'nın komutasındaki kampa teslim etmişlerdir. Bunun üzerine Cemal Paşa Çerkez Ahmet ve arkadaşlarını orada kurşuna dizmiştir. Kısacası İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nin kararı tehcirdir. Kürt milislerinin teşkilat-ı mahsusacıların yaptıkları ise katliamdır. Yüreğim zehir çaldı yine. Talihsiz, talihsiz, talihsiz Avidin amca. Düşün bir, Ermeni ananı katleden, Kürt babanın can dostu, Bedirhan Paşa'nın damadı. Bu arada da teyzen Türk mülazımı uğruna çaya gidiyor. Öksüz oğlunu, sonradan apocu, da siz büyütüyorsunuz. Böyle bir coğrafyada sevmeyi öğrenmek kolay mı? İnsan sevgisi diye ortada dolaşanlara poponla gülmez misin? Günay Rodoplu gibi bir tipi, ağzı açık ayran budalasından başka nasıl değerlendirirsin? Nadan diyordum ya, adama tembelliğimden ötürü nadan diyordum. Tembelliğimden, yani onu üreten coğrafyayı öğrenmekte geciktiğimden, daha doğrusu öğrenmeyi tesadüflere bıraktığımdan. Kendimi beğenmiş sersem, bu benim işte. Baba ile oğlumun ortağı, ortağımın babası oyununu oynuyoruz ya. Abidin amca ile öyle değil. Bütün gün birlikteyiz. Şiran'la olan fiziki yakınlığımızı saklayamıyoruz. Kaldı ki canım kelimesinin bile cinsellik neşrettiği bir coğrafyanın insanı o. Zaten Kürtlere sorarsan Şiran benimle sınıf atlamaya çalışan, ama kahpe ve Türk olduğum için bana parasını kaptırmakla kalacak bir şaşkın. Türklere sorarsan müthiş bir aygır. Beraberliğimizi açıklayabilecek tek mantıki kavram cinsellik. Hadi hadi, Kürtler yatakta müthiş oluyorlarmış, öyle mi kız? Susturmanın tek yolu Şiran'ın cinsel becerilerinin niteliğini açıklamak. Ne rezil iş. Bu arada müthiş bir entelektüel terör de yaşıyoruz. Estetikte terör, edebiyatta terör. Stalin yazarları insan ruhunun mühendisleri ilan etti ya. Komünist ve işinin bilincine varmış olumlu kahramanlar başımıza vuruyorlar. Bakıyorum her Sovyet yazarı kendisine bir şantiye, bir fabrika, bir tarla seçmiş, çalışanlarını övüyor. Şolohov'un ve Durgun Akardı, Donu, Başucu kitabı. Türk yazarları da ellerinden geleni yapıyorlar ama arka planları yetmiyor. Büyükdere'de kapalı perdeler ardında sokağın gürültülerini Chopin dinleyerek bastırmaya çalışan bir İstanbul hanımefendisi, tornavidayı kapıcının elinde görmüş bir İstanbul hanımefendisi, yüksek gerilim hattından ancak Adalet Ağoğlu kadar anlar. Hoş vakittir diye grev sözcüğünü bırakıp Cuma'ya giden sanayi işçisini komünist ve işinin bilincine varmış bir karakter olarak nasıl takdim edersin? O da ayrı mesele. Köylüye dönmüş olmalarını tabii karşılamak lazım. Diyorum ya, tek sanayi şiiri Nazım'ın 1923'te yazdığı Makinalaşmak istiyorum. Onun dışında içi bulut fedakar rençberler kötü ağalara karşıya oynuyoruz. Yine de yeni bir kadın tipi telkin ediliyor. Devrim mücadelesini her şeyin üstünde tutan bir kadın tipi. Erkeği olumlu kahraman çizgisine gelemezse sırtından vurup öldüren kadın tipi. Senin Yasemin gibi, Apo'nun Nalan'ı gibi, Şira'nın ofise gelip giden yoldaşlarının yanlarındaki kızlar gibi. Seyda'nın Ayşe'si gibi. Kendi doğrularını yaşayan her şeyden daha önemli olduğuna imanı tam kızlar. Güncel estetiğin ağda hariç her tezahürünü reddeden, yorgun bakışlı, sarı benizli, sert, acımasız kızlar. Bacı olmaya, evde kalmaya mahkum düz devrimci kızlar. Devrim rüyası sona erdiğinde erkeklerin ilk fırsatta terk edip oyuncaklı dişiliğe sığındığı kızlar. Şiran benden uzak tutuyordu onları. Ortak dostlarımızın olmadığını kısa zamanda fark ettim. Nitekim benden ayrılmaya karar verdiği günlerde söylemişti. Farkında mısın? Bizim seninle tek bir fotoğrafımız yok. Bir yandan 70'li yılların kadın tipi, bir yanda Memduh amcanın, Şira'nın annesi gelinleriyle konuşamıyor acındırması. Öte yandan Türklüğüm Abidin amcanın karşısına dikiliyorum. Abidin amca, sence Şiran'la ben önünde sonunda birbirimize mi gireceğiz? Hiç sormayacağım sanmış da, sorduğuma pek memnun olmuş gibi gülümsedi. Arkasına yaslandı, avuçlarını masasına dayadı, sırtını kanırttı, paltosunun cebinden çıkardığı mendille kalın gözlüklerini uzun uzun temizledi. Yerine taktı, yüzüme baktı. Türkiye Cumhuriyeti sömürgeciliği Kürdistan'da katliam uygularken, siz evinizde rahat edemezsiniz dedi. Türkler soykırımların, sürgünlerin hesabını er geç verecekler. Bize hiç şans tanımıyorsun diye italikliyorum. Tanrım, yoksa Selahattin haklı mı? Düşmanla işbirliği mi yapıyorum? Abidin amca kalkamadığı için mi oturuyor? Eline fırsat geçse Türkleri doğramaya mı kalkar? Ve hemen Müslümanlığım tutuyor. Zan altında hareket etme. İş ona gelirse bakarsın. İyi de Paris Büyükelçimizin, Viyana Büyükelçimizin, Daniş Tunalıgil ve İsmail Erez, 22 ve 24 Ekim 1976'da suikaste kurban gittiler. Olayı Asal'a üstlendi. Cesetleri soğumadı hala. Abdülhamit'in halini Aram Efendi'ye bırakan romantik jön Türk müyüm? İş ona gelirse bakarsınmış. Yumurta kapıya gelmeden kıpırdanmayan her daim geç Türkmüşüm. M.U.F. Faşizminde, komünizminde Allah canını alsın. Süleyman Demirel, Başbakan, 1976 Bütçe Konuşması. Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin sahilden iç kısma doğru uzanan 30-35 kilometrelik bir şeridi tamamen fındık dikilidir. Özellikle Ordu ve Giresun'da fındık, sahil şeridinin tek gelir kaynağıdır. Fındık üreticilerinin büyük bölümü yılda 1-2 ton civarında fındık üretirler. Bu miktar geçimlerine yetmez. Erkeklerin çoğu büyük şehirlere mevsimlik işçi giderler. Yetmez çünkü üretici malının değerini alamaz. Alamadığı için tefeci tüccarlara %100, %200 gibi faizlerle borçlanır. Borcunu ödeyebilmek için fındığı daha dalındayken onların öngördükleri düşük fiyata satar. Ticaret Bakanlığı fındık fiyatlarını fındık ihracatçılarının yararına belirler. Fiyatlar fındığın satılacak hale geldiği aylarda ucuz tutulur. Borçlu olan fındık üreticileri ürünlerini sattıktan sonra fiyatlar tekrar yükseltilir. Yapılan bir avuç tefeci tüccarı daha da zenginleştirmek, üreticiyi yoksullaştırmaktır. Üreticinin fındık fiyatlarının belirlenmesinde hiçbir söz hakkı yoktur. Fındık fiyatlarını halk değil, IMF talimatları çerçevesinde tefeci tüccarların ve ihracatçıların istekleri doğrultusunda hükümet tespit eder. Fındık üreticilerinin yararına kurulduğu iddia edilen fiskobirlik, ihracatçıların ve tefeci tüccarların yararına politikalar izlemektedir. Devletin fiskobirliğin fındık üreticilerine verdiği krediler, tüccarlara, ihracatçılara açılan kredilerden pek az olduğundan, halk tefecilerin insafsız sömürüsüne terk edilmektedir. Tefeciler devletten aldıkları kredilerle halkı iliğine kadar sömürmektedirler. Tefeci tüccarların, tekellerin, fındık üreticilerini sömürmesi karşısında halkın sessiz kalmasını, hakkını aramamasını istemek, doğrudan doğruya tefeci tüccarların ve tekellerin yanında saf tutmak anlamına gelir. Devrimciler insanın insanı sömürmediği, insanların kardeşçe yaşadığı, emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir dünya için çalışmayı görev bilirler. Halkı bilinçlendirip haklarını aramasını, hükümeti kendi çıkarları doğrultusunda karar almaya zorlamasını sağlamak devrimcilerin görevidir. Fındık üreticilerinin sorunları Devrimci Yol dergisinin çıkardığı özel sayılarda işlenmiştir. Fındık üreticileri kendi sorunlarına sahip çıkan, yol gösteren Devrimci Yol dergisini beğenmiş, özel sayılardaki düşünceleri tartışmış, Devrimci Yol dergisinin ekleri olan afişleri en ücra köşelere kadar götürmüştür. Ülkemiz emperyalizme bağımlı, onun güdümünde bir ekonomik sistemle yönetilen, geri bıraktırılmış, sömürge bir ülkedir. Türkiye emperyalist, kapitalist bir ülke değildir. Ülkemizde kapitalizm kendi öz gücü ile gelişmediğinden sürekli bir kriz içindedir. Biz gelişmeyi ileri sanayi ülkelerle girişilen ekonomik ilişkilerle çözmeye çalışmışızdır. Ancak bu ilişkiler, ülkemizin sanayi yönünden geri oluşu, ileri sanayi ülkeleriyle girilen ikili ilişkilerde ülkemiz aleyhine bir yol izlemiş, ülkemizde kapitalizm dış müdahalelerle çarpık bir biçimde kurulmuştur.